Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, dün Türk lirası Amerikan doları ve euro karşısında tarihi dibi gördü. Ekonominin durumu hakkında ne tür değerlendirmeler yapılıyor acaba?
Dövizde bir süredir çok dikkat çekici bir hareketlilik var. Yukarı doğru çıkıyor. Dolar 7.94'ü gördü bugün. Yani tarihi rekorlarından birisi. 8'e çok az kaldı. 9.30'un üzerinde euro fiyatı vardı. Ve işin enteresan tarafı, geçmişte Türkiye'de bu tip döviz ataklarında Merkez Bankası devreye girerdi, ekonomi yönetimi açıklama yapardı ya da bir takım önlemler alınırdı. Bu sefer öyle bir şey de yok. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu konuyla ilgili herhangi bir açıklaması yok. Yeni ekonomi programını yaklaşık bir hafta 10 gün önce açıkladı. Orada 2022 için dolar fiyatını 7.88 olarak beklenti biçiminde programa koymuşlardı. Şimdi 7.94, daha 2020 bitmedi. Yani oradaki planları da alt üst eden bir gelişme söz konusu. Ama dediğim gibi bir sessizlik hakim. Muhalefetin de buna yönelik tabii çok ciddi eleştirileri var. Bugün hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem Ali Babacan'dan açıklamalar vardı. Bu açıklamalarda Hazine ve Maliye Bakanı hedef alındı. Grup toplantıları yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı vardı 1 Ekim tarihi itibariyle. Hemen sonrasında yapılan grup toplantılarında da doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı'nı hedef alan muhalefet partileri vardı. Özellikle Meral Akşener sorular sordu. Dolara bakmıyor Hazine ve Maliye Bakanı. Siz nereye bakıyorsunuz Sayın Damat Bakan diyerek Damat Bakan tanımlamasıyla birlikte sorular yöneltti ve ekonomi yönetiminin altından kalkamadığını söyledi Berat Albayrak. Kemal Kılıçdaroğlu da esnafın, dar gelirlinin çok ciddi sıkıntı içinde olduğunu, ekonomi yönetiminin bunlara çözüm bulmak yerine gelir garantili projelerde, mesela Osman Gazi Köprüsü'nde, otoyollarda ödemeler yaptığını, onları aksatmadığını ama fakirlerin derdiyle de ilgilenmediğini söyledi. Tabii bir de Türkiye'nin gündeminde ekonomiyle ne kadar bağlantılı, ki bağlantılı aslında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mümin sabredendir ve gerektiğinde acı bal yendir biçimindeki sözleri. Burada hem İslam'la bağlantılı olup hem sabır isteyen bir yaklaşım vardı. Bu da çok eleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuklar yatağa aç girerken sarayda yaşayanlar insanlardan sabır bekleyemezler diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi vardı. Ali Babacan da hükümet insanların derdine çare bulmakla, refahını arttırmakla görevli. Bu tip sabır tavsiyeleri vermekle görevli değil diyerek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdiler. Yani ekonomi önemli bir gündem maddesi Türkiye'de. Döviz ise ondan daha önemli. Herkesin gözü orada. Yukarı doğru gidiyor ve merak da tabii nereye kadar gidecek? Ne kadar yukarı doğru gidecek? Bu konuda kimse bir tahminde bulunamıyor doğrusu.
Yavuz Bey, Kuzey Kıbrıs'ta seçimler var ancak adada seçimlerden çok Maraş konuşuldu. Burada Türkiye hükümetinin seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalıştığını söyleyebilir miyiz acaba?
Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler var. Mustafa Akıncı ile Ankara'nın arasının limoni olduğu bütün dünya tarafından biliniyor. Akıncı Ankara'nın yaklaşımlarından pek hoşnut değil. Ankara daha çok Tatar'la çalışıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve sürpriz bir biçimde Tatar'ın Ankara ziyareti oldu ve o ziyaret sırasında Maraş'ın sivillere açılması kararı açıklandı Cumhurbaşkanı ile birlikte. Sürpriz, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da bunu televizyondan öğrendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı da bunu televizyondan öğrendi. Sonra yaptıkları açıklamalarda bunun Kıbrıs'taki seçimlere bir müdahale niteliğinde olduğunu söylediler. Türkiye'nin Tatar'la çalışmak istediğini, ona destek verdiğini söyledi Mustafa Akıncı. Ama seçimlere bu şekilde müdahalesinde kabullenilemez olduğunu aktardı. Kıbrıs'ta bu tip bir gerilim söz konusu. Orada Ankara artık biraz daha kendi göbeğini kesen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Artık o birleşmeden, müzakerelerden pek fazla beklentisi olmayan bir yaklaşım içerisinde. Tatar da aynı şekilde ama Akıncı müzakerelere devam edilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor. Pazar günü kimin kazanacağı belli olacak. Ancak son birkaç dönemdir Türkiye'nin istediği isimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığına gelmiyor ya da gelse bile geldikten sonra Türkiye ile ilişkileri pek iyi geçmiyor. Geçmiş dönemde de benzer örnekler vardı.
Bu arada Dağlık Karabağ'da çatışmalar sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a tam desteği devam ediyor, değil mi Yavuz Bey?
Karabağ konusunda bu konu Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi diyebiliriz. Ankara, Azerbaycan, Karabağ çatışmaları ile ilgili yaptığı açıklamaların tamamında Ermenistan'ın işgalciliğine vurgu yapıyor ve bu mesele nasıl çözülür? Bu mesele Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse çözülür diyor. Ermenistan ise Türkiye'nin doğrudan Azerbaycan'a bu şekilde destek vermesinden dolayı rahatsız. Biraz aslında bu çatışmaların içinde Türkiye'nin olduğunu da göstermek veya bu konuda bir görüntü oluşturabilmek için Paşinyan, Ermenistan Başbakanı ciddi bir mesai harcıyor. Daha önce F-16, Türk F-16'larının Ermenistan uçaklarını düşürdüğünü iddia etti. Türk askerlerinin arazide Azerbaycan askerleriyle birlikte savaştığını iddia etti. Türkiye'den Suriye'deki cihatçıların Türkiye tarafından bölgeye savaştırılmak üzere götürüldüğünü iddia etti. Bütün bunlar Ankara tarafından yalanlandı. Ankara biz sahada da masada da Azerbaycan'ın arkasındayız dedi ama Azerbaycan Cumhurbaşkanı şu anda sahada Türkiye'nin askeri desteğine ihtiyaç yok. Biz kendimiz bu organizasyonu yapabiliriz dedi ve gerçekten de bu kez diğer çatışmalardan farklı olarak Azerbaycan operasyonlarını sürdürüyor. Orada bir şehri ele geçirdi Dağlık Karabağ'da. Birkaç ilçeyi, köyleri ele geçirdi ve bu şekilde ilerleyişinde sürdürüyor. Son çare olarak Ermenistan Başbakanı Putin'den bir medet umdu ama Putin de Ermenistan Başbakanı'na biraz mesafe koydu. Çatışmanın Ermenistan topraklarında olmadığını hatırlattı. Bu şartlar altında iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin faaliyete geçmesinin, devreye girmesinin gerekli olmadığı görüşünü de ortaya koydu. Yani biraz da Azerbaycan'a yol verdi bu çatışmalarda ilerleyişini sürdürebilmesi açısından. Türkiye ile de Rusya arasında yakın ilişki var bu konuyla ilgili olarak. Ama öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde biraz daha devam edecek. Azeri askerlerinin ilerleyişleri de devam edecek. Çünkü Ermenistan çok fazla karşısında da duramıyor. Hukuki olarak da Azerbaycan haklı. Çünkü kendi toprakları işgal altında. Birleşmiş Milletler'in bu konuda kararları var. Ama nereye kadar sorusunun yanıtı yok. Avrupa Birliği bir an önce çatışmaların durdurulmasını ve müzakerelerin başlamasını istiyor. Aliyev ise bu konuyla ilgili çağrılarda Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin ardından müzakerelerin başlayabileceğini söylüyor. Şu anda pozisyonlar bunlar. Yani Azerbaycan kurtarabildiği kadar toprağını kurtardıktan sonra masaya oturmanın formüllerini arıyor. Uluslararası camiada bir an önce çatışmaları durdurmak istiyor. Ancak dediğim gibi Türkiye başından beri Azerbaycan'a tam destek veriyor. İşgal edilen topraklardan Ermenistan çekildiği zaman ancak bu operasyonların bitmesi gerektiği fikrini de net bir şekilde ortaya koyuyor.
Bu hafta en çok konuşulan konulardan biri de Gülhane Başhekim yardımcısının söyledikleri ve tarikat tartışmaları. Bize bu konudaki değerlendirmeleri aktarabilir misiniz acaba Yavuz Bey?
Türkiye bu hafta bir meczupla uğraştı. Ali Edizer, Gata'da eskiden askeri hastaneydi. 15 Temmuz sonrasında askeri hastaneler kapatıldı. Tamamı Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Gata'da o nedenle simgesel de bir yer. Gata'da başhekim yardımcısı. Onun bir takım videoları çıktı ortaya. O videolarda ne diyor? Medeni kanunu eleştiriyor. İnsanların eşlerinden, erkeklerin eşlerinden ayrılmasının gereksiz olduğunu söylüyor. İslam'ın ikinciyle evlenme imkanı tanıdığını, onun için eşlerini bırakıp da üzmemeleri gerektiğini aktarıyor. Bunun gibi çok müptezel bir yaklaşımla hem İslam yorumları var hem de Türkiye'deki laik düzene ne kadar karşı olduğunu net olarak ortaya koyuyor ki bu eskiden askeri hastane olan Gata'nın başhekim yardımcısı. Bu Edizer, Ali Edizer'in geçmişi de enteresan. Çok hızlı bir şekilde bürokraside yükselmiş. Daha önce Sağlık Bakanı'nın özel kalem müdürlüğünü yapmış. Bir ilde Sağlık Müdürlüğü'nde memurken bu noktalara doğru geliyor. Daire başkanlığı yapmış, başka yöneticilikler almış. En sonunda Gata'da başhekim yardımcılığı ve Ali Edizer'in Adıyaman'daki Menzil Tarikatı tarafından desteklendiği de net bir şekilde ortada. Çünkü sosyal medya paylaşımlarında tarikatlarla Menzil Tarikatı şeyhine selamlar gönderiyor. Onların simgelerini kullanıyor. Ve zaten Sağlık Bakanlığı içinde de bu tarikatın bir mensubu olduğu biliniyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın hemen hemen bütün kadrolarının Menzil Tarikatı tarafından organize edildiği, ve oraya tarikat mensuplarının yerleştirildiği de çok uzun zamandır konuşuluyordu. Bu da aslında ona net bir delil oldu. Eski Sağlık Bakanı, Edizeli Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Sağlık Bakanı da bu konuyla ilgili konuştu. Geldi, 8 ay çalıştı ama sonra biz anlaşamadık. Zaten garip bir adamdı. Bu paylaşımlarını da kabul etmek mümkün değildir. Ama bunu bana bağlamak da doğru değil dedi, onun yükselişini. Ancak artık Türkiye'de hemen herkes biliyor ki Sağlık Bakanlığı'nda birçok üst düzey bürokrat tarikat üyesi, Menzil Tarikatı'nın üyesi üstelik. Şimdi bu olayla birlikte Türkiye'de FETÖ diye bir bela vardı. 15 Temmuz gibi büyük bir tahribat yaratan darbe girişiminde bulundu. Yani devlete bağlılık yerine şeyhine ya da tarikat liderine bağlılık gösteren bir takım isimlerle bu bela geldi Türkiye'nin başına. Daha önce Marmara Üniversitesi dekanı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Bir FETÖ gitti, 1000 FETÖ geldi demiş ve Türkiye'deki tarikatların devlet içinde yuvalanmaları konusunda yetkilileri uyarmıştı. Şimdi bu olayla birlikte yeniden tartışılıyor ama bu konuda alınmış bir önlem yok. Net bir şekilde hükümet tarafından yapılmış bir açıklama yok. Sadece bir gelişme oldu, o da Ali Edizel'in görevinden alınması. Sanıyorum bir ilde yine memurluğa atanmış, düz memurluğa. Ama tabii gereği kadar da konuşulmadı. Nasıl geliyor? Nasıl olabiliyor? Bu zihniyette bir adam aylardır, yıllardır bu paylaşımları yapan bir bürokrat nasıl o postta kalabiliyor, o koltukta kalabiliyor? Bir siyasetçi gibi paylaşımları var. Ana Muhalefet Partisi'nin liderini, Ana Muhalefet Partisi'nin bir takım mensuplarını eleştiren, onlara hakaret eden paylaşımları var. Ama bu paylaşımları yaparken devlette de memuriyete devam ediyor. Türkiye'de bir devlet geleneği, bir memuriyet geleneği vardır, vardı. Eskiden vardı en azından. Bunlar siyasete aleni bir biçimde karışmazlardı. Elbette herkesin bir siyasi görüşü olurdu. Ama bu dönemde o geleneğin de yerle bir olduğunu en net biçimde Ali Edizer ortaya koydu. Şimdi memur tartışmaysa kaç tane daha Ali Edizer var? Türkiye Cumhuriyeti devletinden maaş alan, vatandaşlarının vergileriyle maaşları ödenen tarikat mensubu. Hangi tarikatlar devlette hangi noktalara kimleri yerleştirdi? Bu sorular üzerinden tartışma devam ediyor ama ne kadar devam eder? Bu konuda bir önlem alınır mı? Ona ilişkin bir işaret yok doğrusu.
Yavuz Bey, son olarak HDP'ye yönelik tutuklamalara değinmek istiyorum. Halkların Demokrasi Partililerin tutuklanmasının adli değil siyasi nedenlerle yapıldığı söyleniyor.
HDP'ye yönelik operasyonlarda HDP'lilerin çoğu tutuklandı. Sadece birkaç HDP'li adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sırrı Süreyya Önder serbest bırakıldı. Altan Tan serbest bırakıldı. Bir de hasta olduğu için bir HDP'li yönetici serbest bırakıldı. Onun dışında 17 kişi tutuklanmıştı. Tam Kars'a kayyum atanırken Ayhan Bilgen'in de tutuklanması verilmişti. Kars Belediye Başkanı. Onlar gözaltındayken Kars'ta belediye bürokratları, eş başkan, belediye başkan yardımcısı, yardımcıları, belediye meclis üyeleri gözaltına alınmıştı. Onların da büyük bölümü tutuklandı. HDP'ye göre Kars'a kayyum atamak için yapılmış bir operasyonla karşı karşıya Türkiye. Çünkü sonrasında hemen Kars valisi kayyum olarak atandı Kars'a. Bunun dışında da tabii beklentiler var. Önümüzdeki dönemde HDP içinde şu anda milletvekilliği yapan 7 isimle ilgili fezlekenin meclise gelmesi bekleniyor. Hükümetin yaklaşımı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına bakıldığında, ki Süleyman Soylu 6 yıl sonra bu operasyon niye yapıldı diyenlere dünya veya Müslümanlar Kerbela'yı unuttu mu diye enteresan bir yanıt verdi. Cahit Özkan bu konudaki eleştirilere Turgut Özal suikastini kimin yaptığı bile belli değil Türkiye'de diye bir yanıt verdi. Yıllar geçtikten sonra da deliller ortaya çıkabiliyor dedi. Halbuki Turgut Özal'ın suikaste uğradığına ilişkin Türkiye'de herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazılarının bu yönde bir inancı var ama hastane raporları normal ölüm olduğunu söylüyor. Yani bu savunmalar yapıldı ama önümüzdeki dönemde milletvekillerinin fezlekeleri meclise gelecek. Aynı soruşturmayla ilgili olarak. O fezlekeler meclise geldiğinde kritik bir nokta, çünkü İyi Parti'nin tavrı biraz Millet İttifakı'nın geleceğini de belirleyecek. Zaten hükümetin de bu operasyonunun siyasi olduğu yönünde eleştiriler var muhalefet tarafından ve Millet İttifakı'nı çatırdatmak, ayırmak, birbirinden ayırmak, araya nifak sokmak için bu operasyonun yapıldığına ilişkin iddialar var. İyi Parti'nin nasıl bir tavır sergileyeceği meclise geldiğinde fezlekeler henüz net değil ama İyi Parti çevrelerinden gelen haberler, hukuki olarak o dosyalara bakılacak. Eğer bir suç varsa dokunulmazlığın kaldırılması desteklenecek. Ama olay siyasi olarak görülürse dokunulmazlık dosyalarında hayır oyu kullanılabilecek diyorlar. Ama henüz netleşmiş bir tavrı yok. Meral Akşener'in bu konuyla ilgili bir açıklaması yok. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu operasyon sonrasında HDP'nin genel başkanı Mithat Sancar aramıştı. Davutoğlu Mithat Sancar aramıştı. Ali Babacan Mithat Sancar aramıştı. Onlar geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Bu operasyonun siyasi olduğuna inandıklarını da Mithat Sancar'a bildirmişlerdi. Ama İyi Parti şu anda renk vermiyor deyim yerindeyse.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.